Ayrım 6, Aynadaki Görüntü, Op Center 2, Tom Clancy, sayfa 62. 12. Bölüm, Pazartesi sabah 6, St. Petersburg. Serge Orlov, 1950'lerin başında Arktik Okyanusu kıyısındaki küçük Narjan Mar kasabasında çocukluğunu geçirirken, evinin yakınındaki küçük gölde yakaladığı balıklarla, karlar arasında yürüyerek evine döndüğü sırada hiçbir şeyin baba evinde yanan şöminenin ateşi kadar güzel olamayacağını düşünürdü. Orlov için gürül gürül yanan şömine soğuğu ve gecenin karanlığını gideren bir nesne değildi sadece. Soğuk ve çıplak bir tundrada hayatın parlak ve umut dolu ışığını simgeliyordu. General Serge Orlov 1970'lerin sonunda dünyanın çevresinde uçtuktan sonra 8 ile 18 gün arasında değişen 5 Soyuz uçuşunu yaparken unutulmaz bir gerçeğin farkına varmıştı. Yeni bir şey değildi bu. Düzinelerle kozmonot uzaydan dünyayı seyretmişti. Bu kişiler dünyayı nasıl tarif etmiş olurlarsa olsunlar, dünyayı uzaydan izlemek hayat konusunda yeni bir bakış açısı kazanmalarını sağlamıştı. Politik ideolojiler bu narin gezegene göre değildi. Uzaya yolculuk yapanlar insanların bir kaderleri varsa, bunun vatanlarının kontrolü için savaşmak olmadığını anlamışlardı. Yıldızlara yolculuk yaparken insanlığın huzurunu ve sıcaklığını geliştirmenin asıl gerçek olduğunun bilincine varmışlardı. Orlov Nevski de 44 numaralı otobüsten inerken sonra da dünyaya dönersin diye düşündü. Ülken adına reddedemeyeceğin hizmetleri yaparken huzur ve hayaller zayıflar, Ruslar asla reddetmezler. Orlov'un büyük babası Çar yanlısıydı ama devrim sırasında beyaz Ruslara karşı savaşmıştı. Babası 2. Dünya Savaşı sırasında 2. Ukrayna cephesinde savaşmayı reddetmemişti. ABD ile NATO güçlerini uzaydan gözetlemek ve sıfır yer çekiminde yeni zehirli kimyasal maddeler üretmek uğruna yeni bir kozmonot kuşağı yetiştirmişti. Orlov dünyayı tüm insanların yaşadıkları yer olarak değil, Lenin adında bir adam uğruna soyulup parçalanacak bir şey olarak görmek üzere eğitilmişti. Orlov hızlı hızlı yürürken Bakan Dogin gibilerini de unutmamak gerektiğini düşündü. Gerçi Dogin Rus tarihini tartışırken zevkten kendinden geçer gibi oluyordu ama onun dünya görüşü zamanın biraz gerisinde kalmıştı. Ve Dogin, St. Petersburg'a aylık ziyaretlerini yaptığı zamanlar, Orlov Bakan'ın Sovyet yıllarına ilişkin anılarını giderek daha idealize ettiğinin farkına varmıştı. Bir de Roski gibi hiçbir dünya görüşü olmayanlar vardı. Böyleleri sadece gücün ve kontrol etme zevkinin tadını çıkarmaya bakıyorlardı. Orlov Güvenlik Örgütü Başkan Yardımcısı Glinka'nın ona ısrarla telefon etmesinden tedirgin olmuştu. Glinka iki taraflı oynamayı çok iyi biliyordu. Orlov'a Roski'nin son 24 saat içinde gizli kapaklı bir şeyler döndürdüğünü söylediği zaman ona inanmıştı. Her şey Roski'nin bir gün önce basit bir taciz olayının soruşturmasını üstlenmekle ısrar etmesiyle başlamıştı. Bunu bir operasyon alanıyla şifreli bilgisayar haberleşmesi izlemiş ve nereye gideceğini hiç kimseye açıklamamıştı. Orlov kendine Roski ile birlikte çalışmam emredildi diye hatırlattı. Ancak onun gizli operasyonlar düzenlemesine izin vermeyeceğim. Roski hoşlansa da hoşlanmasa da ya kurallara uyacak ya da bir masabaşı görevine razı olacaktı. İçişleri Bakanı Dogin'in desteğine sahip olduğu sürece Roski kolay kolay tehdit edilemeyecekti. Ama Orlov daha önce de güçlüklerin üstesinden gelmişti. Bunu kanıtlayacak izlere sahipti ve gerekirse daha çok iz taşımayı da göze almıştı. Dünyanın diğer ülkelerinde insanların neler düşündüklerini ve okuduklarını öğrenebilmek için iyi niyet elçisi olabilsin diye İngilizce öğrenmişti. Orlov insanı bıçak gibi kesen soğuktan korunmak için trench coat'unun yakalarını kaldırdı ve siyah çerçeveli gözlüklerini cebine soktu. Ne zaman fazla ısıtılmış bir otobüsten inse gözlüklerinin camları buğulanıyordu. Şimdi camları temizleyecek zamanı yoktu. Roski ile olan sorununa rağmen Orlov'un dolgun dudakları gevşekti ve alnı sıkıntıyla kırışmamıştı. Orlov dar omuzları ve fazla uzun olmayan boyuyla ideal bir kozmonottu. Bir savaş pilotu olarak mükemmel bir sicile sahipti ama uzayda geçirdiği yılların fiziksel ve zihinsel izlerini taşıyordu. son görevinde paraşütünün açılmaması sonucu geçirdiği kaza yüzünden sol bacağı ve kalçası kötü bir şekilde kırılmıştı. Bu nedenle sürekli topallıyordu. Eğitim gören bir kozmonottu. MiG-27 tipi bir uçağın enkazından çıkarmaya çalışırken sağ kolu fena halde yaralanmıştı. Orlov yürüyebilmek için kalçasına plaka taktırmıştı ama yaralanan kolu için estetik ameliyat yaptırmayı reddetmişti. Sakat kolunu gördüğü zaman karısının ahlayıp oflaması Orlov'un çok hoşuna gidiyordu. Sevgili Maşa'sını aklına getirince gülümsedi. Bu sabahki kahvaltıları Glinka'nın telefonuyla yarım kalmışsa da karısıyla beraber olmanın verdiği huzur hala etkisini sürdürüyordu. Orlov karısını bir daha en erken yarın görebilecekti. Her zaman göreve gitmeden önce karısıyla uyguladıkları geleneksel ayrılık törenini yinelemişlerdi. Bu gelenek Orlov 20 yıl önce ilk kez uzaya giderken başlamıştı. Karı koca birbirlerine sımsıkı sarılıp hiç konuşmadan öylece duruyorlardı. Düşüncelerini ya da öfkelerini asla açıklamıyorlardı. Maşa bu gelenek bozulduğu zaman kocasının geri dönmeyeceğine inanıyordu. Orlov gülümseyerek Mir ve Salyut uzay istasyonlarında geçirdiği günleri anımsadı. Yıllar yılı Kizim, Soloviev, Titov, Manarov ve diğer kozmonotlarla uzayda haftalar, aylar geçirmişti. Ancak 11 ay önce uzay programı ödeneksiz kalmış ve iptal edilme noktasına gelmişti. Bunun üzerine 49 yaşındaki kumandan da dışarıda ve içeride dostları, düşmanları gözetlemekle görevlendirilen yüksek teknolojiye sahip operasyon merkezinin başına getirilmişti. Gerçi Orlov geri hizmetine alındığı düşüncesindeydi ama Güvenlik Bakanı Çerkasov ona böyle gerilimli ve hareketli bir örgütü yönetmek için gerekli özelliklere sahip olduğunu söylemişti. Orlov gökyüzünde evrenin sırlarını çözmeye çalışırken yer altında cehennemin ortasında bulmuştu kendini. Onun görevi insanları kontrol etmek ya da yönetmek değildi. Gücünü insanları fedakarlık yapmaya yönlendirmekle kullanacaktı. Maşa Çerkasov'a hak veriyordu. Kocasına da onun kişiliğinde birinin Roski gibi biri yerine operasyon merkezinin başına getirilmesinin çok daha doğru olduğunu söylemişti. Ve bu konuda haklıydı. Rusya'nın çıkarlarının nerede sona erdiğini ve kişisel hırslarının nerede başladığını ne albay ne de yeni en iyi dostu İçişleri Bakanı Dogin biliyordu. Orlov karısının onun için hazırlamış olduğu öğle ve akşam yemeklerinin bulunduğu torbayı koltuğunun altına sıkıştırarak hızlı hızlı yürümeye devam etti. Nehrin karşı kıyısındaki merkezin özel operasyonlarla görevlendirilen bölümü, Molot'un karargahı olan Frunze Denizcilik Koleji'ne baktı. Maşa Roski konusundaki düşüncesinde de haklıydı. Orlov karısına kumandan yardımcısının kim olduğunu açıkladığında, Maşa Dogin'in Roski'yi onun başına sarmamasına dikkat etmesini istedi. Bu adam Moskova'daki olayda oğulları Nikita ile ilgilenmişti. Maşa iki erkeğin çatışacağını biliyordu. Orlov ise ortak bir projede bu kadar yakın ilişkiler içinde çalışmak zorunda kalınca birbirlerine güvenmek, hatta belki de saygı duymak durumunda olacaklarını düşünüyordu. Şimdi ise çatışma kaçınılmazdı. Karısı neden bu kadar akıllıydı ve kendisi neden böylesine saftı? Orlov müzeye girince Jordan merdivenlerine yöneldi ve Kremlin'in gizli silahının girişine doğru yürüdü. Hermitage Müzesi başlı başına bir alemdi. Burası Moskova ve Volgograd'daki pek çok aday arasından seçilmişti. Operasyonlara katılanlar burada turistlerin arasına karışıp rahatça içeri girebilecekler ve dışarı çıkabileceklerdi. Ayrıca ajanlar buradan İskandinavya'ya ve Avrupa'ya rahatça gidip gelebileceklerdi. Dahası Neva Nehri merkezdeki aygıtlardan gelecek radyo dalgalarını gizleyebilirdi. Ayrıca kurdukları TV stüdyosu uydu haberleşmeleri konusunda onlara öncelik tanıyacaktı. Ve hepsinden önemlisi kimse Hermitage Müzesi'ne saldırı düzenlemezdi. Bu kararın verilmesinde Bakan Dogin'in tarihe olan bağlılığı önemli rol oynadı. Bakan eski haritaları topluyordu ve harita koleksiyonunda Stalin'in savaş sırasında Kremlin'in mahzenlerinde kurduğu karargahın planları da yer almıştı. Bu karargahın odaları bombalı saldırılara karşı korundukları gibi odaların yanındaki bir tünelden Stalin'in Moskova'dan kaçırılması da sağlanabilecekti. Bakan bir Stalin hayranıydı. Şimdi başkan seçilen Zanin ve güvenlik bakanıyla birlikte Boris Yeltsin için bu casus merkezini planladıkları sırada Dogin Stalin'e yararlı olan planı uygulamakta ısrar etmişti. Orlov muhafızın yanından geçerken hafifçe başını salladı. İçeri girmek için giriş kartını kullandı. İçeri girince koruma görevlisi Maşa'nın kuzeni olmasına ve onu çok iyi tanımasına rağmen kimlik kartını gösterdi. Sonra da danışma bölümünden geçip aşağı kattaki TV stüdyosuna indi. Koridorun sonunda günün şifresi olan 4 numaranın tuşlarına basınca kapı açıldı. Orlov arkasından kapıyı kapatırken karanlık merdiven sahanlığında asılı tek ampul otomatik olarak yandı. Tekrar merdivenlerden indi ve başka bir giriş kartı onun merkeze ulaşmasına izin verdi. Loş ışıklı ana koridorda ilerleyip sağa döndü ve Albay Roski'nin odasına yürüdü. 13. Bölüm Pazar akşam 21.40 Washington DC Rogers dış ve iç kapılardan çarçabuk içeri alındı ve Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Örgütü Başkan Yardımcısı Grumet tarafından karşılandı. 50 yaşındaki kadının boyu 1 metre 80 santim kadar vardı. Uzun ve düz sarı saçlıydı. Hemen hiç makyaj yapmamıştı. Rogers savaş sırasında bir helikopter kazasında sol kolunu kaybetmiş olan Vietnam Savaş gazisine büyük saygı duyuyordu. ''Rogers beni bekliyordunuz'' dedi. ''Geç mi kaldım?'' Grumet generale selam vererek ''Hayır efendim kesinlikle geç kalmadınız'' dedi. Geri kalan bizler patlama olduğu sırada evlerinde oturup TV izleyen yaşlı ve evli kişileriz. Sizden biraz daha erken davrandık. Lanet olsun tam dünyanın daha da kötü olamayacağını düşündüğümüz sırada. ''Rogers ben tarih okuyorum'' dedi. ''Hiç de böyle düşünmem.'' Rogers kapıdan girince üniformasının ceketini çıkardı ve dışarıda duran silahlı deniz piyadesine verdi. Böyle yapmasa madeni düğmeler kapının pervazında gizli duran dedektörü harekete geçirecekti. Dedektörden ses çıkmadı. Deniz piyadesi ceketin üzerinde seyyar bir dedektör gezdirdikten sonra Rogers'a geri verdi ve bir selam çaktı. Oval ofise giden kısa koridorda yürürlerken Rogers Grumet'e neler oluyor diye sordu. ''Kadın her şeyi kitabına göre yapıyoruz.'' dedi. ''Göçmen girişlerini durdurduk ve her zamanki şüphelileri gözaltına aldık. FBI birçok büroda alarm durumuna geçti ve enkaza dalgıçlar indirildi. Müdür Rachlin, CIA'nın politik duyarlılık eğitimine gereğinden fazla para harcadığını, sosyopatları, çılgın bilim adamlarını ve ideolojik düşmanları yeterince izlemediğini söyleyerek acı acı yakındı.'' ''Larry hep böyledir.'' ''Bay Kidd'den daha açık sözlüdür. Bu insanlar ne istiyorlar Toby?'' ''Daha fazlasını öğreninceye kadar olayı standart bir terörist saldırısı olarak niteliyoruz. Bunun adi bir suç olabileceğini ve fidye istenebileceğini de düşünüyoruz. Bombalamanın bir ruh hastasının ya da yerel bir grubun marifeti olabileceğini de göz ardı etmiyoruz.'' ''Oklahoma'daki bombalama olayı gibi mi?'' ''Evet. Bir grup toplumu olan öfkesini, dışlanmışlığın verdiği aşağılık kompleksini bu şekilde göstermiş olabilir. Ama sizler buna pek de ihtimal vermiyorsunuz değil mi?'' ''Hayır Mike, buna pek ihtimal vermiyoruz. Bu işi yabancı bir terörist grubun gerçekleştirdiğini düşünüyoruz.''
''Teröristler?''
''Öyle. Eğer doğru düşünmüşsek bu adamlar kendilerini duyurmak isteyeceklerdir. Genellikle terörist hareketlerinin bir amacı da geniş kitlelere kendilerini tanıtmaktır.''
Akla bu insanların amaçlarının ne olduğu sorusu takılıyor.
''Toby bunu da yakında öğreneceğiz.'' dedi. 5 dakika önce FBI'ya New York'tan bir telefon geldi. Teröristin başkanla temas kuracağı belirtildi. Telefon eden kişi FBI'ya patlamanın kapsadığı alan, yeri ve kullanılan patlayıcıların türü hakkında bilgi verdi. Adamın söyledikleriyle bulgularımız birbirini tutuyor.
Başkan konuşmayı kabul edecek mi?
Teknik bakımdan hayır ama başkan da odada olacak. Sanırım bu kadarı da tatmin edici olacaktır.
O sırada kadının çağrı aygıtından ses geldi.
Bizi hemen içeride bekliyorlar.
İkisi birden koridorda koşmaya başladılar. Oval ofisin önündeki giriş bölümündeki yardımcı onlara başıyla işaret etti ve iç kapıdan içeri alındılar. Başkan Mike Lawrence masasının başında ayakta duruyordu. Ellerini kalçalarına dayamıştı. Gömleğinin kolları özenle yukarı kıvrılmıştı. Başkanın tam karşısında Dışişleri Bakanı Abe Lincoln duruyordu. Salonda ayrıca 4 yetkili daha vardı. FBI Başkanı Griffin Eugenes, CIA Başkanı Larry Rashlin, Silahlı Kuvvetler Başkanı Melvin Parker ve Ulusal Güvenlik Örgütü Başkanı Steve Berkow. Başkanın hoparlöründen bir ses odaya yayılırken adamların hepsinin de yüzlerinde ciddi bir ifade vardı. Bu konuşmanın nereden yapıldığını araştırma zahmetinden sizi kurtaracağım. Hafif aksanlı konuşan ve Rus olduğu anlaşılan kişi, adım Elval Ekdol dedi. Long Island'da Valley Stream'de 1016 orman yolundayım. Burası bir Grozny güvendiği ev. Eve baskın yapıp beni yakalayabilirsiniz. Mahkemeye çıkarılırım ve beni yakalayan görevlilerin hata yaptıklarını iddia ederim. Çok güzel bir gösteri olur. Rogers genç ulusal güvenlik başkanının yanına otururken Grozny diye düşündü. Aman tanrım. FBI Başkanı Egan'a sarı bir bloknota adamları oraya göndermeme izin verin diye yazıp defteri yukarı kaldırdı. Başkan başıyla evet deyince Egan'ın odadan çıktı. Ekdol sözlerini tamamladı. Siz beni yakalayınca başka terör olayı yaşanmayacak. Berkow sordu. Neden tüneli havaya uçurdun ve şimdi de teslim olmak istiyorsun? Buna karşılık ne isteyeceksin? Hiçbir şey. Demek istediğim şey şu. Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir şey yapmamasını istiyoruz. Berkow nerede, ne zaman ve neden diye sordu. Doğu Avrupa'da. Yakında orada askeri bir olay gerçekleştirilecek ve biz ABD'nin de müttefiklerinin de bu işe karışmamalarını istiyoruz. Parker yakınında duran telefonu açtı, sesi duyulmasın diye arkasına döndü. Berkow size bu konuda söz veremeyiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Polonya, Macaristan ve diğer ülkelerle ilişkileri var. Amerika Birleşik Devletleri'yle de ilişkileriniz var Bay Berkow. Berkow şaşırmış göründü. Rogers oturduğu yerde kıpırdamadan konuşulanları dikkatle dinliyordu. Başka Amerikan ilişkilerini tehdit mi ediyorsunuz? Ekdol evet tehdit ediyorum dedi. Dahası saat 10'u çeyrek geçe başka bir Amerikan kentinde büyük bir asma köprü havaya uçurulacak. Tabii o saate kadar bir anlaşmaya varırsak her şey değişebilir. Odadakilerin hepsi saatlerine baktılar. Ekdol gördüğünüz gibi... ''Tam 4 dakikanız var.'' dedi. Başkan Bay Ekdol diyerek araya girdi. ''Ben Başkan Lawrence. Daha fazla zamana ihtiyacımız var.'' ''Size dilediğiniz kadar süre tanıyorum Sayın Başkan. Ancak zamanın karşılığını insanların hayatlarıyla ödeyeceksiniz. Ben size adresi verdiğimde adamlarınız zamanında bana ulaşamayacaklar. Beni yakalasanız da Grozny'yi durduramayacaksınız.'' Başkan elini iki yana salladı. Berkow hemen telefonu eliyle kapadı. Lawrence hemen açın telefonu diye emretti. Berkow biz teröristlerle anlaşma yapmayız nokta dedi. Lincoln elbette yaparız diye atıldı. Ama bunu herkesin gözleri önünde yapmayız. Bu adamla anlaşmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Berkow sordu. Ya bundan sonra Saddam böyle bir girişimde bulunursa ya da Amerika'da neonaziler eyleme geçerlerse... CIA Başkanı Rashlin, böyle bir şeyin bir daha olmasına izin vermeyiz dedi. Bu olaydan ders alırız, hazırlanırız. Şu anda yeni bir New York olayı daha istemiyoruz. Bombayı etkisiz hale getirelim, sorumluları daha sonra yakalarız. Berkow, ama bu bir blöf de olabilir dedi. Doğu Nehri'nin altındaki tüneli uçuran kişi belki de delinin biridir. Rogers araya girdi. Sayın Başkan... Bu kez alçakların dediklerini yapalım. Ben bu Grozny çılgınları hakkında bir şeyler biliyorum. Onlar blöf yapmazlar ve de saldırılarının ne kadar korkunç olduğunu gördünüz. Bırakalım onlar kazansınlar, daha sonra adamları yakalarız. Bir fikrin var mı?
Var.
Başkan, bu da hiç yoktan iyidir dedi. Berkow, fikir acaba doğru mu diye sordu. Berkow Rogers'a çemkirirken Lawrence elleriyle yüzünü sıvazladı. Ulusal Güvenlik Başkanı teslim olmaya sıcak bakmıyordu ve besbelli Rogers'ın da onu destekleyeceğini sanmıştı. Normal bir zamanda Rogers onu desteklerdi. Ancak bu olay çok büyük boyutlardaydı ve bununla başa çıkabilmek için zamana ve salim kafalara ihtiyaçları vardı.
Başkan, üzgünüm Steve dedi. Prensipte sana katılıyorum.
Tanrım, çok haklısın. Ama bu canavara istediği şeyi vermek zorundayım. Onu tekrar bağlayın.
Berkov bir parmak hareketiyle telefonu açtı.
Başkan, orada mısınız diye sordu.
Evet, buradayım.
Sizin koşullarınızı kabul edersek başka bir patlama olmayacak değil mi?
Hector, hemen kararınızı verirseniz tabii. Bir dakikadan daha az zamanınız kaldı diye uyardı.
Başkan, öyleyse kabul ediyoruz dedi.
Lanet olsun, kabul ediyoruz.
Telefonda bir saniye süren bir sessizlik oldu.
Berko, patlayıcılar nerede diye sordu.
Bir başka köprüden geçmekte olan bir başka kamyonetin arkasında. Şoföre patlayıcıları teslim etmemesini söyledim. Şimdi söz verdiğim gibi gelip beni alabilirsiniz. Anlaşmamız konusunda hiçbir şey söylemeyeceğim. Ancak siz verdiğiniz sözden dönerseniz, Sayın Başkan, başka kentlerdeki adamlarımı durduramayacaksınız. Beni anlıyor musunuz dedi.
Başkan, anlıyorum dedi.
Sonra hat kesildi.
6. ayrımın sonu, sayfa 72.